Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Bakara suresinin 40 ila 43. ayetlerini İranlı karilerden Ali Perhiskar'dan dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey İsrail oğulları! Size bağışladığım nimetimi anın ve ahdime bağlı kalın ki ben de ahdinize bağlı kalayım ve yalnızca benden korkun. Yanınızda olan Tevrat'ı doğrulayıcı olarak indirdiğimde Kur'an'a iman edin. Onu inkar edenlerin İlki siz olmayın ve ayetlerimi de az bir değer karşılığında değişmeyin ve yalnızca benden korkun. Hakkı batil ile örtmeyin ve sizce de bilinirken hakkı gizlemeyin. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve rükû edenlerle siz de rükû edin. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'ı tanıyalım. Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde geçen bölümde başladığımız Hazreti İsa Aleyhisselam'ın yaşam öyküsüne devam etmek istiyoruz. Hatırlanacağı üzere geçen bölümde Hazreti İsa'nın veladet öyküsünü anlattık. Yüce Allah Hazreti İsa'yı mucizevi bir şekilde pak bir kadın olan Hazreti Meryem'e verdiğinde, Hazreti Meryem doğumdan sonra kavmi ile nasıl karşılaşacağını düşünerek muzdarip ve perişan olmuştu. O sırada nida geldi ve onu teselli ederek içine gam ve kedere yer vermemesini ve gözünü evladı ile aydınlatmasını buyurdu. Bu nidanın ardından Hazreti Meryem'in kalbinde umut nuru yandı ve içinde derin bir huzur hissetti. Sonunda Hazreti Meryem kucağına aldığı bebeği ile beraber ve büyük bir güven duygusu içinde çölden geri döndü ve kendi yakınları ve kavminin yanına geldi. Bugünkü sohbetimizde size aktaracağımız Hazreti Meryem ve Hazreti İsa'nın yaşamı ile ilgili bölüm Meryem suresinin 27 ila 33. ayetlerinde anlatılıyor. Meryem suresinin 27 ve 28. ayetlerinde bu macerayı şöyle okumaktayız. Nihayet onu kucağında taşıyarak kavmine getirdi. Dediler ki, ey Meryem, hakikaten sen iğrenç bir şey yaptın. Ey Harun'un kız kardeşi, senin baban kötü bir insan değildi. Annen de iffetsiz değildi. O sırada Hazreti Meryem yüce Allah'ın emri üzerine sustu ve yaptığı tek iş bebeği İsa'ya işaret etmek oldu. Ancak bu amel kavmini daha da şaşırttı. Ayetlerin devamında ise şöyle okumaktayız. Bunun üzerine Meryem çocuğu gösterdi. Biz, dediler, beşikteki bir sabi ile nasıl konuşuruz? Çocuk şöyle dedi. Ben Allah'ın kuluyum. O bana kitabı verdi ve beni peygamber yaptı. Nerede olursam olayım, o beni mübarek kıldı. Yaşadığım sürece bana namazı ve zekatı emretti. Beni anneme saygılı kıldı ve beni bedbaht bir zorba yapmadı. Doğduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak kabirden kaldırılacağım gün esenlik banadır. Bu ayetler gayet kısa, derin ve canlı ve diri bir şekilde Hazreti İsa'nın kişiliği ve siyeri hakkında çok açık ve net bir tablo sunuyor ve o hasretle ilgili her türlü batıl ve sapkın düşünceyi ve hurafeyi reddediyor. Bu ayetlerde Hazreti İsa'nın bazı seçkin sıfatları da beyan ediliyor ve tüm bu sıfatların başında o Hazretin Allah'ın bir kulu olduğu vurgulanıyor. Bu vurgu insanın en yüce makamı, Allah'a kulluk etme makamı olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Ayetler daha sonra Hazreti İsa'nın semavi kitap sahibi olduğunu belirterek, ardından o Hazret'in nübüvvet makamına işaret ediyor. Gerçi bilindiği üzere tüm nebilerin mutlaka semavi kitap sahibi olmaları gerekmiyor. Ayetlerde yine Hazreti İsa'nın mübarek oluşu gündeme geliyor. Yani o Hazret hayır ve bereket vesilesi ve toplum için kalıcı tesirlerin kaynağıdır. Ayetler daha sonra Hazreti İsa'nın programları arasında namaz ve zekata işaret ediyor. Bu işaret, bu iki ibadetin tüm semavi dinlerin ortak programı olan namaz ve zekatın fevkalade önemi yüzündendir. Namaz ve zekat, yaradanla yaratılan arasında irtibat sırrıdır. Ayetlerin devamında anneye yönelik saygı ve sevgiden söz ediliyor. Ki bu da tüm ilahi enbiyanın ahlaki özelliklerindendir. Ve son olarak Hazreti İsa'nın cebbar ve acımasız olmadığına işaret ediliyor. Şöyle ki, Hazreti İsa istibdat ve halkın üzerinde sulta kurma ve zulmetme peşinde değildir. O Hazret tevazulu, hakşinas, adalet talep ve insanlara karşı merhametlidir. Hazreti İsa Mesih Yüce Allah'ın kesin fermanı üzerine ve babası olmaksızın annesinden doğdu. Bu ayetlerde o Hazret'in dilinden en büyük onurlarından biri anneye karşı iyilikte bulunmayı duyduğumuza göre bu konu annenin makamının önemine açık ve güçlü bir delil sayılır. Üstelik ayetler bu bebeğin ilahi mucize ile konuşmaya başladığını gösteriyor. Ki bu da o Hazret'in istisnai bir insan olduğunu ve babası olmaksızın bir anneden doğduğunun bilincinde olduğunu ortaya koyuyor. Hazreti İsa bu ayetlerde kendisi için dua ediyor ve mübarek yaşamı başladığı ilk andan itibaren Yüce Allah'tan talebi 3 günü kendisi için sağlıklı yapmasını niyaz ediyor. Bu 3 gün doğum günü, ölüm günü ve kıyamet gününde yeniden dirildiği gündür. Ve Allah'tan bu 3 hassas merhalede kendisine emniyet, merhamet etmesini talep ediyor. Gerçekte bu 3 gün her insanın yaşamında çok önemli ve kader belirleyici 3 gündür. Ve bu 3 günü sağlıklı ve sıhhatli bir şekilde geride bırakmak ancak Yüce Allah'ın lütuf ve merhameti ile mümkündür. Kuşkusuz başta ilahi enbiya olmak üzere pak ve şayeste insanlar doğumdan maat anına kadar uzanan tehlikeli yolda her türlü sapmadan korunur. Kur'an-ı Kerim, Hazreti İsa'nın doğum macerasından gayet net ve açık bir tablo sunduktan sonra, o Hazretin hakkındaki şirk dolu sözleri ve hurafeleri reddederek şöyle buyurmakta. İşte hakkında şüphe ettikleri Meryem oğlu İsa, hak söz olarak budur. Allah'ın bir evlat edinmesi olur şey değildir. O bundan münezzehtir. Bir işe hükmettiği zaman ona sadece ol der ve hemen olur. Gerçi Hazreti İsa'nın doğumu ilahi mucize sonucudur ama aynı zamanda yaşamının tüm merhalelerini diğer insanlar gibi geçirdi ve cenin dönemini ana rahminde tamamladıktan ve doğduktan sonra diğer bebekler gibi ana kucağında büyüdü ve yetişkin bir insan oldu. Kur'an-ı Kerim birçok yerde Hazreti İsa'nın adından annesi Hazreti Meryem'le beraber zikrediyor. Böylece o Hazretin, Hazreti Meryem'in yani bir insanın evladı olduğunu vurgulayarak Hazreti İsa'nın Allah'ın evladı olduğu iddiasını reddetmek üzere zemin hazırlıyor. Kur'an-ı Kerim böylece Hazreti İsa'nın Allah'ın evladı veya ilah makamı gibi bir makamın sahibi olduğu hurafeyi ve iddiayı reddediyor. Kur'an-ı Kerim öykünün devamında bu konunun hak olduğu halde bazıları bunda kuşku duyduklarını ve kuşku duyanlar doğru yoldan saptıklarını buyururken şöyle vurgulamakta. Sonra gruplar kendi aralarında ayrılığa düştüler. Büyük güne şahit olduğu zamanda vay o kafirlerin haline. Bu ifadeyi anlaşılan Hazreti İsa'nın dostlarına ve düşmanlarına ve bir başka tabirle Hristiyanlara ve Yahudilere işaret ediyor. Sapkın grup Hazreti İsa'nın annesinin pak oluşu konusunda kuşkuya düştüler ve diğer grup onu Allah'ın evladı zannettiler ve bunun üzerine teslis meselesi yani üçlü ilah inancını gündeme getirdiler. Meryem suresinin 35. ayetinde ise şöyle okumaktayız. Allah'ın bir evlat edinmesi olur şey değildir. O bundan münezzehtir. Bir işe hükmettiği zaman ona sadece ol der ve hemen olur. Gerçekte Allah-u Teala'nın Hristiyanların iddia ettiği gibi evlat sahibi olması Yüce Allah'ın kutsiyet makamı ile asla bağdaşamaz. Esasen evlat sahibi olmak cisim olmayı, kısıtlı olmayı ve muhtaç olmayı gerektirir. Bu durum pak ve sonsuz olan Allah'ı madde aleminin kanunlarıyla sınırlandırmak ve Hak Teâlâ'yı zayıf ve maddi bir varlığın seviyesine indirgemek anlamına gelir. Oysa Yüce Allah tüm alemlere musallat ve hakim olan muktedir Allah'tır ve eğer irade buyurursa bir tek emirle bu alemler gibi nice alemleri yaratabilir. Bu yüzden Allah-u Teala'yı insanlar gibi evlat sahibi düşünmek kesinlikle tevhid inancından sapmaktır. Thank you. Aslında bu konuya açıklık getirmek için ilkin canlı mahlukların evlat ihtiyacı nereden kaynaklandığına bakmak gerekir. Canlı mahlukların ömrü kısıtlı olduğundan her canlı mahluk soyunu sürdürmek için kendinden evlatlar üretmesi gerekir. Sosyal açıdan da insanların sosyal çalışmaları daha fazla insan gücüne muhtaçtır ve bu yüzden insan evlat sahibi olmayı arzu eder. Bundan başka insanın duygusal ve psikolojik ihtiyaçları, ayrıca yalnızlık ve bu histen doğan korkudan kurtulma isteği, onu üremeye ve soyunu sürdürmeye teşvik eder. Oysa Yüce Allah ezeli ve ebedi ve sonsuz güç sahibidir ve acizlik onun pak zatına yakışmaz. Bu yüzden hiçbir zaman evlat sahibi olma ihtiyacı hissetmez. Gerçekte Allahu Teala için evlat yakıştırmasında bulunanlar ilahi zatı kendi maddi kriterleriyle ölçmüş ve Hak Teala'da kendilerinde gördüklerini görmüştür. Oysa bizim hiçbir şeyimiz Allahu Teala gibi değildir. Hazreti İsa kendini işaret ettiğimiz sıfatlarıyla tanıttıktan sonra başta ibadet meselesi olmak üzere tevhid ilkesine vurgu yaparak şöyle buyurmakta. Muhakkak ki Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk ederiz. İşte doğru yol budur. Gerçekten Hazreti İsa doğduğu andan itibaren her türlü şirk ve putperestlikle mücadele etti ve sürekli her yerde tevhide vurgu yaptı. Evet değerli dinleyicilerimiz, İslam'ı Tanıyalım başlıklı sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İyi Yaşamak Sanatı.
Değerli dinleyiciler, İyi Yaşamak Sanatı adlı dizi programımızda sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde iyi bir yaşama sahip olmak için gereken ilkelerden biri olan zaman yönetimi konusunu ele alacağız.
Bizim hayatımızı daha iyi bir hale getiren önemli etkenlerden biri zamanı doğru kullanmaktır. Zaman elimizde nakit olarak bulunan ve nasıl harcayacağına bizim karar verdiğimiz en önemli servetimizdir. Zamanı etkili ve doğru kullanmak, hayatta ve iş hayatında başarılı olmak için kaçınılmaz bir gerekliliktir. Zamanların yönetilmesine önem veren insanlar yaşamlarında büyük başarılar elde ederler. Zaman yönetimi demek, zamanı hedeflerimize ve isteklerimize ulaşmak için doğru ve yararlı bir şekilde kullanmaktır. Düşünürlere göre zaman yönetimi bulunduğumuz devrin zaruretlerinden biridir.
Hani vakit nakittir derler ya, duymuşsunuzdur muhakkak. Aslında zaman çok daha değerlidir.
Çünkü hiçbir zamanın geri dönme ve yaratılma imkanı yoktur. Zamanınızı kimseden borç alamazsınız, borç veremezsiniz de. Biz sadece bir kez yaşama hakkına sahip olup ikinci bir şansımız yoktur. Zamanımızı ne kadar doğru kullanırsak o kadar daha iyi yaşayacağız. İmam Sadık Aleyhisselam'ın 5 ciltlik Biharul Envar kitabında ise şöyle buyurulmuştur. Akıllı insan zamanını bilerek görevlerini yerine getirmekle mükellef. İçinde yaşadığı zamanın şartlarına vakıf olan birisi yanlışlarına karşı korunacaktır. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ise bu konuyla ilgili şöyle buyurmaktadır. Yaşam günlerinizde ilahi günler vardır. Bu fırsatları kaçırmayıp en iyi şekilde yararlanmaya çalışın. Biz geçmişi değiştiremeyebiliriz. Ancak geleceği şekillendirmek kendi elimizdedir. Herkesin bulunduğu durum, onun geçmişteki tedbiri ve çabalarına bağlıdır. Ancak gelecek durumu da bugünkü çabalar ve önlemlere bağlıdır. Daha iyi bir hayat ve daha parlak anlar yaşamak için şimdiden harekete geçin. Her şeyi kadere bırakmayın. Böylece sadece hayat akışının seyircisi kalmayın. Sizin irade, hareketlilik ve çabalarınız bir inşaat ustasının elinde bulunan tuğlalar gibidir. Bu usta tuğlaları üst üste koyarak büyük ve güzel bir ev yapabilir. Siz de zaman yönetimi vesilesiyle zamanı parçalara ayırıp bir tuğla misali üst üste koyarak başarı elde edebilirsiniz.
Tembel insanlar genellikle zamanlarını boşuna harcarlar. Bu gibi insanlar hayatlarında belirli hedefleri olmayan insanlar olup sloganları genellikle oluruna bıraktır. Tembel insanlar gün boyunca saatlerce uyuyup televizyon önünden kalkmayan ve tüm zamanını sanal ortamda geçiren, oyun oynayıp eğlenmek ile zaman geçiren insanlardır. Tembel insanlar anda yaşayıp çevrelerindeki insanlara çok bağımlı insanlardır. Çünkü tek başlarına hiçbir işte başarılı olamayacaklarını düşünüyorlar. Bu gibi insanlarda depresyona girme vakaları sık sık görülmektedir. Bunun sebebi de bu gibi insanların izzeti nefislerinin ve morallerinin düşük seviyede olmasıdır.
Tembel insanlara karşın aktif ve dinamik insanlarda zaman fazla değil az bile gelir. Gerçekte daha iyi yaşamayı hedef edinen neşeli ve aktif insanlar zaman darlığından dolayı hep yapılması gereken işleri vardır. Hal böyleyken bu vakit darlığının nereden kaynaklandığını sormak gerek. Psikologlar farklı örnekleri inceleyerek zaman yönetimindeki engellerin birkaçını ortaya çıkarmışlardır.
Psikologlar ve filozofların bakış açısından zaman yönetimi ve vakit planlaması yolundaki en önemli engellerden biri de gerçek dışı, afaki hayaller peşinde koşmaktır. Bizim kimilerimiz kafamızdaki çok büyük hayallerimizden dolayı vakit daraldığı sorunu yaşadığımızı zannediyoruz. Arzulamak ve hayal kurmak kötü olmamasının yanı sıra insanın hareket edip çabada bulunmasında da büyük rol oynamaktadır. Her insanın kendine has hayalleri vardır. Böyle bir insanın boş olduğu zamanlarda bu hayallere dalması, onun yorgun zihninin ulaşılması, zor dünyaya yolculuk yapmasına neden olur. Ancak hayal kurarken gerçekçi olmakta fayda var. Hayal kurarken tek başınıza veya başkalarına danışmak suretiyle o hayalin ne kadar gerçekleşebilecek olduğunu da hesaba katmanız gerekiyor. Acaba hayalini kurduğum şeyin gerçekleşmesi için gerekli zamana ve imkanlara sahip miyiz?
Gerçekten uzak ve gerçek dışı hayalleri bir kenara bırakmak size daha iyi bir yaşam vaat edecektir. Örneğin büyük bir insan olmaya karar verdiğiniz zamanı düşünün. Dünyanın ekonomik ve endüstri alanında başarılı devlerinden biri olmak istediğinizi düşünün. Kültürde, sanatta veya bilimde kalıcı bir portre haline gelmek istediğinizi düşündüğünüzde de zaman, imkanlar, beceriler ve birçok etkeni de gözden kaçırmamanız gerekiyor.
Psikologlara göre zaman yönetimi alanındaki en önemli sorunlardan biri de karar verme ve önceliklendirme becerilerinin kişilerde bulunmamasıdır. Tabii karar vermek alanındaki tüm sorunlar bizim karar almaktaki becerimizin zafiyetinden kaynaklanmıyor. Kimi zamanlar karar vermenin korkusu veya aslında seçimimizde tereddütlü olmamız bizim yanlış bir karar vermemize yol açabiliyor.
Gerçekte tereddütlü davranmak, özellikle de kronik ve sürekli bir davranış haline gelmesi halinde ciddi bir bozukluk olarak hayatımızın kalitesini düşürebilir. Çağdaş Alman şair ve tercüman Walter Kaufmann bu konuyla ilgili karar verme korkusu başlıklı teorisini ortaya atmıştır. Bu konuyla ilgili örneğimize dikkat edin. Cemil uzun bir zamandır arabasını değiştirip daha iyisini almak istiyor. Ancak elindeki arabanın bir tık üstünü almak için on binlerce para ödemesi lazım. Böylece ne bu hayali unutabiliyor ne de kesin olarak ne yapacağına dair bir karara varıyor. Cemil kredi çekip arabasını değiştirebilir ancak bu konudaki tereddüt onun hayatını felç etmiş durumda. Evet dostlar, karar verme korkusu kişinin iradesini zayıflatıp yok edebilir. Böyle bir kişi başkalarının görüşlerine bağlıdır. Halbuki daha iyi yaşamak için güçlü bir iradeyle hayatın önemli kararlarını vermek zorundasınız.
Kimi zamanlarda karar verme korkusu değil, işlerin ve faaliyetlerin önceliklendirilmesi bizim zaman yönetimi ve hayat planlamasında aksaklıklar yaşamamıza yol açabiliyor. Bazı dönemlerde aşırı yoğun olduğumuz zaman işlerin hangisini bir kenara bırakıp hangileriyle ilgilenmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Bunu bir örnek ile anlatalım. Zehra bir öğretmen olarak eğitim alanındaki en güncel metotları öğrenip sınıfta uygulamak istemesinin yanı sıra evde de profesyonel bir aşçı olup olağanüstü bir ev hanımı olmak istiyor. Zehra çocuklarının duygusal ve başka açılardan eksiksiz bir şekilde yetiştirilmesinden de yana bir kadındır. Spordan vazgeçmeyen Zehra'nın voleybol dalında şampiyon olma hayali de vardır. Acaba Zehra'nın bu kadar alanda başarılı olma şansı var mıdır? Kesinlikle imkansız. Tabii bunların hepsini sıralayıp önceliklendirmesi lazım.
Önceliklendirme her insan için gerekli ancak zor ve sorunlara da yol açabilen zaruri bir beceridir. İyi düşünen insanlara danışmak böyle bir durumda bizi doğru karar vermekte destekleyen bir yöntemdir. Önceliklendirme vasıtasıyla en önemli seçenekler ilk sıralara yerleşip daha az önemli olanlar ise daha sonraya bırakılır.
Psikologlara göre yok diyebilmekteki zafiyet de zaman yönetiminde engeller oluşturan bir etkendir. Eğer siz de hayır demek sanatına sahip değilseniz bundan dolayı ağır bedeller ödemeniz gerektiğini unutmamanız lazım. Yok deme kabiliyetine sahip olmayan insanlar gerektiğinden daha fazla zahmete ve zorluğa katlanmak zorundalar. Örneğin önemli bir projenin başındayken akrabalar veya arkadaşlarının biri arayıp sizin onunla alışverişe gitmenizi istediği bir durumu yaşadınız mı hiç? Veya aynı durumda sizi bir ziyafete çağırıp siz de yok diyemediğiniz olmuş mudur hiç? Böyle olursa gerçekte siz önemli işleri bırakıp asıl hedefinizden uzaklaşmış olacaksınız. Zamanınızı boşa harcayıp kötü bir zaman geçireceksiniz, hayır diyememenizden dolayı.
Başkalarına yardım etmek ve ihtiyaçlarına gidermek her kişinin insani görevlerindendir. Ancak bu özelliğin de aşırıya gitmesiyle kişi suistimallere ve istismarlara maruz kalabilir. Örneğin genellikle insanlar yardıma ihtiyaçları olduğu zamanlar daha çok hayır deme gücüne sahip olmayan insanlardan yardım isterler. Böyle bir kişi ne zamanını yönetebilir ne de başkalarına zamanının değerli olduğunu anlatabilir. Hayır deme sanatındaki zafiyet insanı ahlak dışı davranışlara, fesada ve yokluğa sürükleyip genelde kişinin hayatını krize sokabilir. Daha iyi yaşamak için zamanımızı yönetip bu zamana ayrı bir değer kazandırmamız gerekiyor.
Değerli dinleyiciler, İyi Yaşamak Sanatı adlı dizi programımızın 6. bölümünün de sonuna geldik.
Bir sonraki bölümde zaman yönetimine ilişkin insanı daha iyi yaşamaya götüren başka konular üzerinde duracağız. Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran, İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Bismillahirrahmanirrahim. İnnemâ ya'muru mesâcidallâhi men âmene billâhi vel yevmil âhiri ve aqâmes salâte ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين
جامع عشق وإيمان مكان
Dinleyiciler, İslam dininin en kutsal mekanlarından biri sayılan cami hakkında hazırladığımız programımızın bir başka bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Geçen bölümlerde İslam peygamberini camide tebliğ ve eğitim programlarından söz ettik. Ve o hazretin çeşitli etkinliklerde ve şartlarda bu kutsal mekanda oldukça güzel ve ilgi çeken hutbeler okuduğunu anlattık. Allah Resulü'nün hutbeleri daha çok dini terbiyenin temelleri ve ülkeleri hakkındaydı. Kuşkusuz İslam peygamberi bu hutbelerin niteliğini insanların gelişme seviyesine göre düzenliyor, böylece halkın bilinç ve marifetini ona göre geliştiriyordu. İslam peygamberi bilim öğretmeye ve cahillikle mücadele etmeye büyük önem verirdi. O Hazret Medine'ye yerleşir yerleşmez okuma yazma bilen insanlardan eğitim görevini üstlenmelerini istedi. Bu çerçevede usta katipler olan Abdullah bin Said ve İbade bin Samet, günümüzde okuma yazma öğretme merkezi olarak tabir edilen merkezlere benzer bir merkez açtılar ve bundan sonra Müslümanlar okuma yazma öğrenmeye başladılar. Bedir Savaşı'ndan sonra o dönemin savaş kurallarına göre esirler 4000 dinar fidye ödeyerek özgürlüğüne kavuşuyordu. Ancak Allah Resulü bu parayı ödemeyenlerin fidye ödemek yerine Medine halkından 10 kişiye okuma yazma öğreterek özgürlüğüne kavuşabileceğini buyurdu. İslam peygamberi tevhid kelimesini yüceltmek ve İslam dinini yaygınlaştırmak için camiyi Müslümanların eğitim merkezi yaptı. Allah Resulü Medine Camii'nde bizzat oturur ve sahabeyi eğitirdi. Ebu bin Ka'b şöyle anlatıyor. Resulullah'ın camiine gittim. Baktım adamın biri Kur'an-ı Kerim kıraat ediyor. Adama onu kıraate kimin zorladığını sorduğumda Allah Resulü şeklinde karşılık verdi. Saffan bin Gassan da şöyle anlatıyor. Bir gün Resulullah'ın huzuruna çıktım. O sırada camideydi. Ya Resulallah, buraya bilim öğrenmeye geldim diye arz etti. Resulullah da aferin bilim talibine şeklinde buyurdu. İslam peygamberi rıhlet ettikten sonra Müslümanların eğitim faaliyeti, özellikle Kur'an-ı Kerim eğitimi ve derin kavramlarının tefsiri devam etti. İmam Ali aleyhisselam, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mesud ve Resulullah'ın diğer bazı sahabeleri camilerde Kur'an-ı Kerim tefsirini ve ayetlerin kavramlarını öğretme görevini üstlendi. Aslında onlar Kur'an-ı Kerim'in ilk müfessirleriydi ve ilahi vahiy hedeflerini rivayetlere, İslam peygamberinin sünnetlerine dayanarak tefsir bilmeyen Müslümanlara anlatıyordu. Zamanla ve Müslümanların fetihlerinin genişlemesiyle beraber Kufe ve Basra ve diğer bazı büyük kentler inşa edilmeye başladı. Yine inşa edilen kentlerin en önemli mekanları ise her kentte inşa edilen ulu camileriydi. Bu camiler her kentte hükümdarlar tarafından halkın toplanması, cemaat ve cuma ve bayram namazlarının kılınması için inşa edilen camilerdi ve bu yüzden diğer camilere nazaran daha büyük ebatta inşa ediliyordu. Örneğin Kufe Camii, İlk inşa edildiği günde 40 bin kişilik gibi büyük bir kapasitesi vardı. Bu camide eğitimin önemi özellikle İmam Ali aleyhisselamın hilafet yıllarında çok belirgindi. Zira Nehcül Belaga adlı değerli kitapta yer alan hutbelerin büyük bir bölümü bu camide okunmuştu. Hicretin 1. yüzyılında ve yine 2. yüzyılın ilk yıllarında dini ilimler camilerde ders veriliyordu. O dönemde hoca camide oturur ve talebeleri etrafında toplanırdı. Böylece ilmi bir merkez oluşturuyordu. Derslerin verildiği bu toplulukların küçüklüğü veya büyüklüğü verilen bilginin hacmine ve hocanın beyanı ve davranışına bağlıydı. Daha fazla bilgisi olan veya psikolojik bakımdan başkalarını cezbedebilenler doğal olarak daha fazla talebe cezbediyordu ve bilakis bu özellikleri taşımayanlar daha az talebeyle yetiniyordu. Mısırlı büyük düşünür Celaleddin Suyuti, El-Ettekan adındaki en geniş kapsamlı Kur'an-ı ilimler kitabında şöyle anlatıyor. Abdullah bin Abbas Mescid-i Haram'da otururdu ve insanlar etrafını sarar ve Kur'an-ı Kerim tefsiri ve İslami marifi sorardı. İmam Seccat aleyhisselam her cuma Medine Camii'nde oturur, hadis, tefsir, beyan buyurur ve halka vaazda bulunurdu. İmam camiden ilmi merkez ve yüksek düzeyde ders verme mekanı olarak yararlanırdı.
İmam Bakır aleyhisselam da Medine camiinde ders verir ve talebeleri o hazretten çeşitli konular üzerinde sorular sorardı. Masum imamların arasında özel şartları olan İmam Sadık aleyhisselam fıkıh ve tefsirden Müslümanların ihtiyaç duyduğu diğer bilimlere kadar çeşitli bilimsel konuları ders verirdi. O hazretin ders verdiği merkez en geniş ve en muteber merkezdi ve yaklaşık 4000 talebesi vardı. Değerli dinleyiciler, şimdi Afrika kıtasının en eski camii olan Amru As Camii ve ardından İbni Tulun Camii ile tanıştırmak istiyoruz sizleri. Amru As Camii, Kamer'e 21. yüzyılda Mısır'da inşa edildi. Bu cami, Afrika kıtasının en eski camii olduğundan Tacu Cevami, yani camilerin tacı olarak adlandırılırdı. Bu cami, İslamiyet tarihinde inşa edildi ve 14. camidir. Bu camide ders veren ve hutbe okuyan ve vaazda bulunan şahsiyetlere İmam Şafii, Leys bin Sa'd, Ebu Tahir Selefi ve İbni Huşam'ı örnek vermek mümkün. Müslümanların ikinci halifesinin emri üzerine Amru As Mısır topraklarını fethetti. Amru As, Nil Irmağı'nın kuzeybatısında bulunan İskenderiye kentine saldırmadan önce ırmağın doğu kıyısında çadır kurdu. Doğruluğu onaylanmayan bazı rivayetlere göre İskenderiye fethinden önce bir güvercin Amru As'ın kurduğu çadırın üzerinde yuva yaparak yumurtladı. Amru As, söz konusu güvercinin yuvasının bulunduğu noktayı Mısır'ın yeni başkentinin merkezi ilan etti ve bu kenti Hustat ya da Çadırlar Kenti olarak adlandırdı. Ve daha sonraları Amru As Camii'de aynı güvercinin yuvasının bulunduğu noktada inşa edildi. Amru As Camii'nin ana binası sade bir kareden ibaretti. O dönemde hurma ağacının gövdesinden yapılan sütunlar ve taş ve kerpiçten örülen duvarlar ve hurma ağacının yaprakları ile örtülen çatı cami binasını oluşturuyordu. Bu cami Mısır'a gelen İslam ordusunun tümü içinde namaz kılacağı kadar büyüktü. Bu cami o dönemde inşa edilen camiler gibi minaresizdi. Fakat Muaviye döneminde binaya 4 minare eklendi ve yüz ölçümünde 2 kat artırıldı. Amru As Camii ilk kez miladi 853 yılında Bizans saldırısı sırasında tahrip edildi ve yakıldı. Ancak Müslümanlar bu camiyi yeniden inşa etti ve geliştirdi. Cami Eyyubiler döneminde ikinci kez genişletildi. Selahaddin Eyyubi camiyi yeniden inşa ettirdi. Ancak Haçlı Savaşları sırasında bir kez miladi 1219 ve ikinci kez miladi 1249 yıllarında bu cami kiliseye dönüştürüldü ve Müslümanların fethinden sonra yeniden cami olarak kullanıldı. Haçlı ordusu 1. Haçlı Savaşları sırasında camideki Kur'an-ı Kerim nüshalarını ele geçirerek bu nefis eserleri caminin minberiyle birlikte Roma'ya gönderdiler ve camiye de Hazreti Meryem Kilisesi adını verdiler. Ancak cami Osmanlı döneminde yeniden cami olarak kullanılmaya başlandı. Amru As Camii'nin avlusu dörtgen şeklindeydi, etrafında da revaklar vardı ve Şebistan'ı 100 mermer sütun üzerinde inşa edilmişti. Amru As Camii şimdiye kadar birçok kez restore edildi. Bugün Amru As Camii'den başka sizi İbni Tulun Camii ile de tanıştırmak istiyoruz. İbni Tulun Camii, Hostat'ta Amru As Camii'nden sonra Mısır'da eski zamanlardan geriye kalan en sağlam camilerden biridir. Camide bulunan bir kitabede binanın inşa tarihi Kameri 265 olarak yazılıyor. İbni Tulun Camii Mısır'ın tarihi camilerinden biridir ve tarihi dokusu günümüze dek korumayı başarmıştır. Bu caminin minaresi ise Mısır'ın tek eski minaresi sayılır ve Irak'ta Samerra Camii'nin büyük minaresinden esinlenerek inşa edilmiştir. Ebu Abbas Ahmet bin Tulun Samerra halkındandı ve Abbasi halife Mu'tez bin Lah döneminde Mısır valine atandı ve burada söz konusu caminin inşaatına emretti. Değerli dinleyiciler, İslam dininin en kutsal mekanlarından biri sayılan cami hakkında hazırladığımız programın sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belaga öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 9. hikmeti sözünde şöyle buyuruyor: "Dünya bir kimseye yöneldiğinde başkalarının iyiliklerini ona getirir. Ondan yüz çevirdiğinde de kendi iyiliklerini ondan alır." Hazreti Ali Aleyhisselam'ın Nehcül Belaga'daki ilginç ve dikkat çekici işlerinden biri dünyayı açıklaması ve anlatmasıdır. Dünyanın hem pozitif hem negatif iki rolü olabilir. Yani yapıcı veya yıkıcı olabilir. Hem eğitim ve yetiştirme kaynağı olabilir, hem sapmalara kaynaklık edebilir. Eğer insan basiret gözüyle dünyaya bakarsa, alacağı birçok öğüt onun saadetine sebep olabilir. Fakat aynı dünya diğer yandan da insanın gafletine neden olurken, hakikatleri gören gözlerine perde indirip onu helak olmasına sebep olabilir. İlahi evliya ve müminler dünyayı ahirete ulaşmak için geçici bir geçiş bilirken, dünyadaki nimetler ve olanakları ise Allah'ın rızasını kazanmak, gelişmek ve Allah katına yakınlaşmak için kullanılır. Tüm hoş ve nahoş olayları, varlıklar ve yoklukları ilahi sınav bilir ve sabır ve takva ile hepsini birer birer geride bırakır. Böylece kendi vücudunu cennete, ebedi saadete ulaşmak için hazır hale getirir. Fakat bazıları için dünya bir maksat ve tüm çalışmalarının hedefi halindedir. Dünyanın şatafatları onların dünya gözünü doldurmuş ve dünyanın uyarı ve ibretlerini duyarsız hale getirmiştir. Onların insanları yargılama kıstasları ahlaki fazilet, iman ve takva değil, dünyevi nimetlerden yararlanma oranıdır. Bu yüzden ne zaman makam ve servete ulaşırsa dünyanın ona döndüğünü, maddi imkanlardan yoksun kalırsa dünyanın ona sırt çevirdiğini söylerler. Hazreti Ali Aleyhisselam da bu hikmetli sözünde bu konuya değinmiştir. İmamın bu sözünün birçok somut örneği vardır. Nitekim birçok insan, hükümet, siyaset, sosyal işler, ekonomik faaliyetler veya hatta ilim ve çeşitli sanatlarda dünyaca üne kavuştular. Fakat zaman aşımı ile diğer birçok insanın işlediği iyiliklerin onların dosyasında yazılmadığı görülür. Nehcül Belaga'ya tanınmış şerh yazanlardan biri İbni Ebi el-Hadid Mu'tezili, bu hikmetli söz konusunda şöyle diyor: "Birçok iyi şiir gördük fakat şairleri tanınmadığı için onlardan nefyedildi ve diğer ünlü şairlere nispet verildi. Hatta ünlü olmayan kişilerden ilim ve fen kitapları bile şöhret sahibi olanlara nispet verildiği görülüyor." Evet, toplumun kriterleri ve insanın değeri, sahip olduğu para, servet ve güzellik ise bunlardan daha fazla yararlananlar daha başarılı görünürler ve halk arasında daha saygın olurlar. Böyle insanlar sadece maddi nimetlerden daha fazla yararlanmakla kalmıyor, insanlar da yanlışlıkla onları ahlaki kemalat sahibi bilirler. Böyle bir toplumda mal, servet ve makamdan nasibini almamış insanlar varsa veya başka bir ifadeyle dünya ona sırt çevirmişse, halk onun sefil olduğunu sanır ve en kötüsü de sahip olduğu ahlaki ve bilimsel kemalatı görmez. Tüm bunlar, değerlerin ters yüz olduğu, dünyanın bir araç değil bir hedef haline geldiği bir toplumu anlatır. Halbuki bir toplumda insanın değeri sahip olduğu iyi ahlak, dürüstlük, sorumluluk taşımak, takva, ilim ve benzeri özellikler olursa, artık dünyanın ikbali veya sefaleti ise insanların konumunu asla etkilemez. Değerli dinleyiciler, Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerinden bir başkasını dinlediniz. Esen kalın.
İran Radyo Podcast. Bu bölümde İran İslam Cumhuriyeti'nde Yahudiliğin Siyonizm'den ayrılması ele alınmaktadır. Merhaba, Bin Çehre Bir Tarih Podcast'ının bir başka bölümüne İran'daki Yahudilerin varlığını, sürekliliğini ve istikrarını başka hiçbir yerde anlatılmadığı şekilde sesli bir şekilde anlatan bir anlatıma hoş geldiniz. Önceki bölümde İslam Cumhuriyeti'nin işlerine doğru bir yolculuk yaptık ve birçok kilişenin aksine İslam devriminin zaferiyle birlikte İran'daki Yahudilerin hayatında yeni bir dönemin başladığını gösterdik. Bu dönemde bu toplumun yalnızca dini, kültürel ve sosyal hakları tanınmakla kalmazken, aynı zamanda tıp, bilim ve ekonomi alanlarında, hatta devrim ve kutsal savunma gibi kritik tarihi anlarda diğer İranlılarla birlikte aktif ve onurlu bir rol oynadılar. Bu anlatıda Yahudilerin ve diğer İranlı etnik grupların köklü bir arada yaşamasının canlı ve gerçekçi bir resmi çizildi. Bu birlikte yaşama ortak bir hukuk, kültür ve tarihten kaynaklanıyordu. Ve şimdi bu bölümde bu anlatının en önemli ve aynı zamanda en çok göz ardı edilen yönlerinden birine İran İslam Cumhuriyeti'nin vurguladığı ve uluslararası toplumu bakış açısını yeniden değerlendirmeye zorlayan zekice, insani ve tarihsel bir ayrıma değinmek istiyoruz. Bugün hem İran Yahudi cemaatinin kimlik yükünü hafiften hem de birçok yanlış anlamayı da ortaya çıkaran Yahudilik ve Siyonizm arasındaki ayrımı ele alacağız. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Bize katılın, hakikat ile siyasetin, inanç ile yanlış anlamanan, din ile ideolojinin sınırına doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. İran-İslam devriminin zaferinin ardından İran-İslam Cumhuriyeti'nin başından beri ısrarla savunduğu temel ve akıllıca politikalardan biri kadim ve ilahi bir din olarak Yahudilik ile işgalci bir siyasi hareket olarak Siyonizm arasında kesin ve net bir ayrım yapmaktır. İslam Cumhuriyeti, Kudüs'ü işgal eden rejime karşı çıkışının Yahudi dinine karşı çıkmaktan değil, bu rejimin suçlarına, işgaline ve ayrımcı sistemine karşı bir protestodan kaynaklandığını da defalarca açıkça da belirtmiştik. Ve bu ayrım, İran Yahudileri için siyasi bir açıklamanın çok ötesinde bir anlam taşımaktadır. Bu yaklaşım İran'daki diğer etnik gruplarla karşılıklı saygı ve sürdürülebilir birlikte yaşama ortamı yaratmakta kalmamış, aynı zamanda İran Yahudi toplumunun omuzlarındaki yanlış anlamaların ve haksız suçlamaların gölgesini de kaldırmıştır. Artık hiçbir şekilde dahil olmadıkları politikalar için kendilerine açıklamak veya hiçbir bağlantıları olmayan bir şey savunmak zorunda değiller. Bu net ayrım ışığında İranlı Yahudiler yalnızca dini ritüellerine güvenle yerine getirmekte kalmaz, aynı zamanda toplumda eşit vatandaşlar olarak yer alır ve tüm medeni, kültürel ve sosyal haklardan yararlanırlar. Bu görüş, İslam Cumhuriyeti'nin ilahi dinlere olan derin saygısının bir yansıması ve adalet ve insan onuru ilkelerine olan pratik bağlılığının da bir göstergesi. Yahudiliğin Siyonizm'den ayrılması yalnızca siyasi veya medyatik bir tutum değildi. Bu görüş, İran-İslam Cumhuriyeti'nin en üst düzeylerinde vurgulanan bir düşünceden kaynaklanıyor. 1979 yılında İslam devriminin zaferinden sadece birkaç ay sonra bir grup İranlı Yahudi dini ve sosyal lideri İmam Hümeyni ile görüşmeye gittiğinde İran devrim lideri bu ayrımdan örnek bir açıklıkla bahsetmiştir. O görüşmede İmam, İslam Cumhuriyeti'nin Siyonizm rejimi muhalefetinin asla Yahudi dininin mensuplarına karşı bir düşmanlık anlamına gelmediğini açıkça beyan etmiştir. İslam ve Hristiyanlık gibi hakiki Yahudiliği de Hz. Musa'nın öğretilerine dayanan ilahi bir din olarak görmüştür. Çarpıtmalardan ve sapmalardan uzak olduğu sürece İslam sisteminde değerli bir yere sahip olan bir dindir. Ancak hakikat yolundan saptığında ve zulüm ve işgale hizmet ettiğinde artık Yahudilik adı ona yakışmaz. Aksine Siyonist bir biçim alır ve baskıcı bir hareket olarak da ele alınmalıdır. Bu ayrılıkçı bakış açısına karşılık İran Yahudi cemaati de tavrını her zaman netleştirmiştir. Bu cemaatin resmi kurumu olan Yahudi cemaati, Pehlevi dönemindeki Yahudilerin istenmeyen davranışlarını reddederken açıklamalarında ve tutumlarında defalarca Siyonist rejimi gayrimeşru gördüğünü ve eylemlerini de dini ve ahlaki ilkelere aykırı olarak gördüğünü de açıkça beyan etmiştir. Bu anlayışın sonucu İran Yahudilerinin İslam Cumhuriyeti'nin yasal yapısında sahip oldukları ayrıcalıklı konumdadır. İslam Şura Meclisi'nde resmi bir temsilciye sahip olmaktan dini ritüelleri yerine getirmede, sinagog işletmede, bayramlarda ve çocukların eğitimde tam bir özgürlüğe kadar. Bu yasal ayrıcalıklar kültürel saygı ile birlikte din özgürlüğünü savunduğunu iddia edenler de dahil olmak üzere az sayıda ülkede görülebilecek örneklerdir. Ancak bu akademik ayrım daha geniş bir tartışmanın da kapısını aralıyor. Tarihsel ve hassas bir soruya değinen bir tartışma. Antisemitizm nerede başladı? Bazı topluluklar gerçek Yahudiliği tanımak yerine neden nefret ve reddetme yolunu seçtiler? Bu mesele çağdaş dönemde veya Batı Asya'daki çatışmalarda sınırlı değildir. Aksine eski Mısır, Babil, Yunan ve Roma tarihlerinden izler taşıyan uzun bir geçmişe vardır. İslam Cumhuriyeti'nin bu açık anlatısının ortasında cehalet veya kasıtlı olarak gerçeği çarpıtanlar her zaman olmuştur. Bu çarpıtmaların en önemlilerinden biri de temelde farklı iki kavram olan Siyonizm karşıtı ve antisemitizm arasındaki kasıtlı karışıklıktır. Entelektüel literatürde böyle bir hayata anlam karışıklığı denir. Yani kökten ve anlam bakımından temel farklılıklar gösteren iki kelime veya kavram yanlışlıkla birbirine girene kullanılıyor veya kasıtlı olarak yanlış bir anlam ifade etmek için birleştiriliyor. Batı'daki bazı siyasi veya medya çevrelerinin bilinçli olarak oynadığı şey tam da budur. İran gibi ulusların ve hükümetlerin Siyonist rejimin işgalciliğine, terörüne, soykırımına ve ırk ayrımcılığına karşı meşru muhalefetini de bir tür dini ve etnik nefret olarak göstermeye çalışıyorlar. Ancak gerçek saklanamayacak kadar açıktır. Siyonizme muhalefet Yahudi dininin mensuplarına karşı değil, sömürgeci politikalara ve siyasi apartheid'a karşı bir duruştur. Doğru anlaşılmadığı veya göz ardı edilmediği takdirde yalnızca gerçeği gizlemek de kalmayıp aynı zamanda dinler arası diyaloğa, ulusların bir arada yaşamasına ve dini toplulukların güvenliğine de zarar veren bir ayrımdır. Aşağıda bu konuyu daha ayrıntılı olarak ele alacağız. Antisemitizm ve antisiyonizm arasındaki temel fark ve İran ve İslam Cumhuriyeti'nin bir yandan baskılara karşı nasıl direnebileceğini, diğer yandan da Yahudi toplumuna güvenli ve saygılı bir yaşam ortamı nasıl sağlayabildiğini. Son yıllarda İran ve İslam dünyasında medya ve siyaset alanında en çok tartışılan kavramlardan biri antisemitizm ve siyonizm karşıtı arasındaki ayrımdır. Doğru anlaşılmadığı takdirde yalnızca derin yanlış anlamalara da yol açmakta kalmayıp aynı zamanda diyalog, bir arada yaşama ve karşılıklı saygı fırsatlarını da yok eden bir kavramdır. Batı medyası ve onlarla aynı çizgide olan bazı siyasi hareketler genellikle bu iki kavram arasındaki temel farkı göz ardı eder ve izleyicinin Yahudi dini ile Siyonizmin siyasi projesi arasındaki sınırı gözden kaçırmasına neden olacak şekilde bunları birbirine karıştırır. Bu anlam karmaşasının sonucu da özellikle İran'daki Yahudi cemaati ve İslam Cumhuriyeti yapısındaki yerlere konusunda kültürel ve tarihsel gerekçelerin yanlış anlaşılmasıdır. Gerçek şu ki işgale, savaş kışkırtıcılığına ve ırk ayrımcılığına karşı çıkmak hiçbir zaman belirli bir dine veya etnik gruba da düşmanlık anlamına gelmez. İran İslam Cumhuriyeti, İslam öğretilerine ve tarihsel bir arada yaşama geleneklerine dayanırken tek tanrılı bir din olan Yahudilik ile sömürgeci bir siyasi ideoloji olan Siyonizm arasında her zaman net bir çizgi çekmiştir. İslam Cumhuriyeti'nin bakış açısından İran Yahudileri kadim bir tarihe ve kültüre sahip saygın vatandaşlarıdır. Bu topraklarda diğer etnik kökenler ve dinlerle birlikte yaşamış, acı çekmiş, kutlamış ve yurtsal sevinçleri ve trajedileri de paylaşmış insanlardır. Bu nazik ve sorumlu bakış açısı siyasi bir taktikten değildir. Kur'an'ın öğretilerinden ve İslam peygamberinin hayatından kaynaklanmaktadır. Podcast'ın bu bölümünde şu zengin konuya da ışık tutmaya çalışıyoruz. Antisemitizmin tarihsel kökleri nerede? Bu olgu neden İslam dünyasından ziyade Batı'da daha köklü ve İran dikkatli ve insani bir ayrımla hem işgale karşı çıkabilmiş hem de Yahudi toplumunun güvenliğini ve onurunu nasıl sağlayabilmiştir? Biraz daha derinlemesine bakalım. Çünkü bazen gerçek medya abartısının katmanları altında gizlidir. Eski ahit ve tarihi kaynaklarda da yansıtıldığı üzere Ahmenişiler döneminden bu yana İran'daki Yahudiler diğer birçok ülkeye kıyasla güvenlik ve din özgürlüğüne sahip olmuş ve Şuş, Hemedan, İsfahan, Yezd ve daha sonra Tahran gibi şehirlerde yaşamışlardır. Modern döneme girerken İran'daki Yahudi cemaati sosyal ve politik değişimler geçirmiştir. Ancak 1979 devriminden sonra resmi dini azınlıklardan biri olarak tanınmış ve anayasaya göre parlamentoda temsil hakkı, sinagogların serbest faaliyeti ve din eğitimi hakları kendilerine garanti edilmiştir. Bu cemaat bugün de İran toplumunda yasalar çerçevesinde aktif ve barışçı bir şekilde varlığını da sürdürmektedir. İran'ın dini ve siyasi politikasının değişmez eksenlerinden biri bir din ve kültür olarak Yahudilik ile siyasi ve sömürgeci bir proje olarak Siyonizm arasındaki net ayrımdır. Siyonizmin Filistin topraklarında işgal ve ayrımcılık yolu ile bir Yahudi devleti kurma ve koruma hedefi İran İslam Cumhuriyeti'nde ciddi eleştirilerle karşı karşıyadır. Bu çocuk katili rejimin Filistin halkına uyguladığı zulüm ve ayrımcılık nedeniyle uyguladığı eylemler, adalet, mazlumlara destek ve sömürgecilikte mücadele ilkeleri üzerine kurulu bir ülke olan İran'da sert bir şekilde eleştirilmiştir. Ancak bir siyasi muhalefet hiçbir zaman tek tanrılı bir dine mensup ve bu toprakların vatandaşları olan Yahudilere karşı bir düşmanlık olarak yorumlanmamıştır ve yorumlanmayacaktır. Bu ayrım aynı zamanda İslam geleneğiyle de uyumludur. Kur'an-ı Kerim Yahudilere ehli kitap olarak adlandırır ve tek tanrılı dinlere mensup kişilerle adi bir şekilde bir arada yaşamayı da vurgular. Bakara suresinin 62. ayetinde şöyle okuruz.
Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne âmenû vellezîne hâdû vennasârâ vessâdiîne men âmene billâhi vel yevmil âhir ve amile sâlihan felehum ecruhum. فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
İman edenler, namaz kılanlar, Hristiyanlar ve Sabiler. Bunlar Allah'a ve ahiret gününe inanırlar ve salih amel işlerler. İşte onlar Rableri katında mükafatları olan kimselerdir. Onlara hiçbir korku yoktur. Ve onlar için hiçbir üzüntü de yoktur. Şüphesiz iman edenler, Yahudi olanlar, Sabiler, Hristiyanlar var ya, kim Allah'a ve ahiret gününe inanır ve salih ameller işlerse, artık ona mükafat verilmeyecektir. O, onların Rabbidir ve onlar için hiçbir korku yoktur. Onlar üzüleceklerdir. Merhamet odaklı bu bakış açısı İran'da ve günümüzde bir arada yaşamanın ve karşılıklı saygının tarihsel temellerini oluşturmuştur. Ve Yahudi toplumunun yaşamanın hukuki ve sosyal çerçevesini de belirlemektedir. Allah'ın peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında Yahudilerle etkileşiminde açık ve belgelenmiş bir konumu da vardır. Medine barışından Yahudi kabileleriyle yapılan sayısız anlaşmaya kadar dini ve sosyal hakları tanınmış ve karşılıklı yükümlülükler adalet ve saygıya dayalı bir ilişkide kurulmuştur. Bu öğretiler ve gelenekler İslam'ın da bir merhamet, adalet dini olduğunu, Yahudileri ve Hristiyanları da ehli kitap olarak gördüğünü de göstermektedir. Bu nedenle davranış ilkesi nezaket, diyalog ve insan onuruna saygıdır. İslam'ın bakışlarına karşı tutumu dini ve ırksal ön yargıya da değil, baskı ve saldırganlığa karşı çıkmaya dayanır. Ve ne zaman bir çatışma yaşanırsa bu sosyal adalet ve ezilenlerin haklarını savunma çerçevesinde anlam bulmuştur. Tartışmaya devam etmek için öncelikle antisemitizm kavramını da açıklığa kavuşturmalıyız. Antisemitizm, Yahudilere karşı örgütlü veya bireysel ön yargı, ayrımcılık ve nefrettir. Batı tarihinde özellikle Avrupa ve ardından Amerika'da dini, ırksal veya siyasi saiklerle sayısız ve belgelenmiş tezahürü olan bir olgudur. Dolayısıyla Avrupa antisemitizmin kökleri Hristiyanlığın başlangıcından itibaren oluşmuştur. İlk Hristiyanlar Yahudileri vekil olarak görmüş ve Mesih'in öldürülmesine onlara atfetmiş ve onları ilahi anlaşmanın dışında kabul etmişlerdir. Ardından 4. ve 5. yüzyıllarda Hristiyanlığın devletleşmesiyle birlikte sinagogların yıkılması, evlilik ve medeni birlikteliğin kısıtlanması, Hristiyanların Yahudiliğe geçmesinin yasaklanması gibi Yahudilere karşı yasal ayrımcılık ve örgütlü şiddet ortaya çıkmıştır. Orta Çağ'da ritüel bebek katili ve zehirli su kaynakları gibi suçlamalar Batı'da halk ayaklanmalarını ve Yahudilere yönelik katliamlara zemin hazırlamıştır. Aynı zamanda toprak mülkiyetinin ve loncaların da elinden alınması, mülklere el konulması ve Yahudilerin döviz bürosu gibi işlere sürdürülmesi, onları ekonomik ve toplumsal krizlerin en büyük sorumlusu haline getirdi. Bu Yahudi coşkusunun öne çıkan örnekleri arasında 1096 Haçlı Seferleri, 1290 yılında İngiltere'den Yahudilerin ardı adına sürülmesi, 14. yüzyılında Fransa'dan Yahudilerin sürülmesi, 1350'lerde Almanya'dan Yahudilerin sürülmesi, 1496 yılında Portekiz'den Yahudilerin sürülmesi, 1492 yılında İspanya'dan Yahudilerin sürülmesi ve 1066 yılında Granada'da Yahudilerin katledilmesi sayılabilir. Martin Luther bile reformasyon hareketlerinde de bir hoşgörü döneminin ardından Yahudiler ve yalanları üzerine adlı eserinde Yahudilerin şiddet yolu ile ortadan kaldırılmasını talep etmiştir. Aydınlanma çağı boyunca Batı'da Yahudilere yönelik kısıtlamalar devam etmiş ve özgürleşme gelenekte Yahudi kimliğinin ve dininin tanımlanması ve terk edilmesine bağlı olmuştur. Batı'daki Yahudi karşıtı 1933 yılında Nazi Almanya'sında ilk kez resmi bir devlet doktrini ilan edilene dek 20. yüzyıla kadar devam etti ve Yahudilerin koşulları kötüleşmeye devam etti. Bu olgu bugün bazı Batı toplumlarında hala gözlemlenmektedir. Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı'nın 2012 tarihli bir araştırmasına göre Avrupa ülkelerindeki her 5 Yahudi'den biri fiziksel saldırılara veya dini hakaretlere maruz kalmıştır. İran'ın tarihsel geleneği ise farklı bir topluluğu sunuyor. İran'daki Yahudi cemaati resmi bir dini olarak tanınmakta ve yasal olarak tanımlanmış haklar çerçevesinde aktif bir dini ve kültürel yaşama sahiptir. Sinagogların da eğitim ve kültür kurumları korunmuş olup dini ritüellerini özgürce gerçekleştirmektedirler. Yahudi cemaati nüfus olarak küçük olmasına rağmen nispeten güvenli ve yasallara saygılı bir ortamda yaşamaya devam etmektedir. Çok kültürlü toplumda olduğu gibi zaman zaman toplumsal sorunların ve ayrımcılığın yaşanması doğaldır. Ancak bazı batılı ülkelerde belgelendiği üzere yapısal antisemitizm örüntüsü İran'da da hiçbir zaman sorun olmamıştır. Esas nokta ise Siyonizm eleştirisiyle antisemitizm arasındaki anlamsal ayrımdır. Daha önce de belirttiğimiz gibi İsrail rejiminin politikalarında siyasi muhalefet Yahudilere karşı nefret yaymak değildir ve bu ikisinin de birbirine karıştırılması hem gerçeği çarpıtır hem de bir arada yaşamayı da zedeler. Birçok İranlı Yahudi dünya Yahudilerinin bir kısmı ile birlikte İsrail'in işgal ve ayrımcı politikalarına katılmıyor. Dolayısıyla konuyu doğru anlamak için din ve siyasi ideoloji arasında net bir çizgi çizmeliyiz. Bir yanda Yahudiliğe ve Yahudi vatandaşlık haklarına saygı, diğer yandan ise Siyonizmin siyasi bir proje olarak açıkça eleştirilmesi. Siyonizm görünüşe göre 19. yüzyılın sonlarında Theodor Herz tarafından Yahudi milliyetçiliği üzerine kurulmuş ırkçı bir ideoloji ve siyasi harekettir ve amacı dinin çarpıtılması, aldatmaca, ırkçılık ve işgal tarafından belirlenmiştir. Bu hareket görünüşte Yahudilerin tarihi topraklarına geri dönmesini amaçlamış olsa da pratikte Filistin topraklarının işgal edilmesini ve gasp edilmesini ve apartheid ve çocuk katili İsrail rejiminin kurulmasına da yol açmıştır. Bu rejim uzun bir antisemitizm geçmişine sahip olan Amerika ve Batı ülkelerin desteğiyle siyasi bir proje olarak kurulmuş ve Filistin halkına yönelik işgal ve baskı yönüyle bunu sürdürmüştür. Buna karşılık bir din ve kültür olarak Yahudilerin Siyonist rejimin politikaları ve eylemleriyle sorunlu veya doğrudan bir bağlantısı yoktur. İran Yahudileri de dahil olmak üzere dünya çapında birçok Yahudi İsrail rejiminin işgal topraklarına ve zulümlerine de karşı çıkmaktadır. Bu ayrım Filistin ve Yahudiler meselesinin doğru anlaşılması ve ele alınmasında büyük hataların önlenmesi açısından çok önemlidir. İran İslam Cumhuriyeti başlangıcından bugüne kadar Siyonizme karşı olduğunu açıkça ve tutarlı bir şekilde beyan etmiştir. Bu muhalefet Siyonizmin bir işgal projesi olduğu ve milyonlarca Filistinlinin yerinden edilmesine ve yaygın bir şekilde baskı altına alınmasına yol açtığı anlayışına dayanmaktadır. İran bölgesel ve uluslararası forumlarda Filistin halkının haklarına verdiği desteği ve işgali kınadığı, her zaman vurgulamış ve bu duruşunu adalet ve insan hakları ilkelerine de dayandırmıştır. Aynı zamanda Siyonizm eleştirmenin hiçbir şekilde Yahudi düşmanlığı veya Yahudi dini mensuplarına karşı düşmanlık anlamına gelmedi, defalarca diri getirilmiştir. Bu ayrım ülke yetkililerinin ve medyasının resmi açıklamalarında defalarca vurgulanmıştır. İran'daki Yahudilerin mevcut durumu buna tanıklık etmektedir. İran Yahudileri şu anda tıp, mühendislik, sanat, sinema, ticaret ve yüksek öğrenim gibi çeşitli alanlarda faaliyet yürütmektedirler ve diğer dini azınlıklar ve Müslüman çoğunluk ile işbirliği ve barış içinde bir arada yaşamalarına da dair sayısız örnek toplumdaki saygın konumlarını da gösteriyor. Ayrıca anayasaya göre Yahudi cemaatinin talep ve görüşlerini uluslar düzeyde iletmek üzere İslami Şura Meclisi'nde de resmi bir temsilcisi de bulunuyor. Bu hak ülkenin siyasi yapısında bu cemaatin kabul ve saygı gördüğünü de açıkça gösteriyor. Dini ve kültürel vesilelerle Yahudiler ve dini vatandaşlar arasında birçok etkileşim ve karşılıklı saygı göstergesi de bulunmaktadır. Bugün İran'da çeşitliliğin ve bir arada yaşamanın net bir resmi vardır. Podcast'ının başka bir bölümünde daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu bölümde Yahudilik ve Siyonizm arasındaki ayrım doğru tarihsel, dini ve siyasi anlatılara dayanarak netleştirmeye çalıştık. Bu bölümdeki desteğiniz ise minnettarız. Bu sohbetin İran Yahudilerinin gizemli tarihini ve durumunu araştırmak ve daha da derinlemesine incelemek için bir teşvik olacağını da umuyoruz. Bir sonraki bölümde günümüz İran Yahudilerinin yaşamlarına dair daha nesnel anlatılara, deneyimlerine, kişiliklerine ve ilerleme ve toplumsal adalet yolundaki rollerine de bakacağız. Podcastlarımızla ilgili görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebilir. Ayrıca İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bu podcast'i arzu ettiğiniz takdirde arkadaşlarınıza tavsiye etmeniz bizleri de mutlu edecektir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını da takip edebilirsiniz. Tekrar buluşunca deyin, esen kalın, sağlıcakla kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden de yayınlarımızı takip edebilirsiniz.